Muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin misafir olarak katıldığı Ali Can Tatlı'yla Hüdayi Coğrafyası programı başlıyor.
Kıymetli dinleyenlerimiz, Erkam Radyo'nun Hüdayi Coğrafyası programına hoş geldiniz. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, feyzi üzerinize olsun. Günümüz mübarek, huzurlu, saadet dolu, feyiz ve bereketli olsun inşallah. Kıymetli dinleyenlerimiz, Hüdayi Coğrafyası programında pek muhterem üstazımız Osman Nuri Topbaş hocamızla beraberliğimiz devam ediyor. Programımıza inşallah kaldığımız yerden devam edeceğiz. Efendim programımıza hoş geldiniz.
Teşekkür ederiz.
Şeref verdiniz. Kıymetli dinleyenlerimiz, muhterem üstazımızla bundan önceki programda Hüdayi Vakfı'nın 1992'de başlayan yurt dışı hizmetlerine başlama serüvenini bizzat yaşayan birisi olarak bizlere anlatmalarını istirham etmiştik. Zat-ı de bugün bir dünya ailesi olan Hüdayi Camiası'nın dünyanın değişik ülkelerindeki hizmetlerinin başlangıcının nasıl olduğunu, Azerbaycan'daki hizmetlerin hangi maksatlarla başlayıp bugünlere geldiğini ve orada başlayan hizmetlerin diğer ülkelerdeki hizmetlere nasıl bir tohum olduğunu değişik yönleriyle ve yaşadıkları hatıralarıyla ele almışlardı. O programda tek millet iki devlet anlayışı çerçevesinde Azerbaycan'la tarihin derinliklerine dayanan muhabbet sermayesinin tekrar nasıl gelişip bugünlere geldiğini paylaşmıştık siz kıymetli dinleyenlerimizle. Bugün ise muhterem hocamızla Balkanlardaki hizmetleri ele alacağız inşallah. Yine tarihin derinliklerine doğru yolculuğa çıkacağız. Geçmişten günümüze köprüler kurarak muhterem üstazımızın tespitlerini, değerlendirmelerini ve hatıralarını sizlerle paylaşacağız. Böylece hem Balkanlarda yaşayan kardeşlerimiz hakkında bilgi sahibi olacağız. Yüreklerimizi Kosova'da, Arnavutluk'ta, Makedonya'da, Bulgaristan'da ve Bosna'daki kardeşlerimizle buluşturup onların yüreklerini sizlere taşımaya gayret edeceğiz inşallah. Efendim izin verirseniz şunu sorarak başlamak istiyorum. Balkanlarda Arnavut ve Boşnaklar gibi birçok milletin İslam'la tanışıp Müslüman olmaları nasıl olmuştur? Arnavut halkının Türkleri olan sevgileri nereden kaynaklanmaktadır? Buyurun efendim.
Osmanlılar tarihlerinde çok sayıda başarı ve zafere imza atmış necip bir millettir. Hiç şüphesiz bu başarılardan biri de tarih bakımından bir dönüm noktası sayabilecek kadar ehemmiyet sayılan 1. Murat Hüdavendigâr'ın 1389'da Kosova Meydan Muharebesi'nde büyük bir destan yazarak kazanmış olduğu zaferdir. İşte bu tarihle birlikte Kosova, Osmanlı'nın Batı Avrupa'ya açılmasını sağlayacak en önemli merkez hüviyeti kazanmış. Bu sayede Avrupa'da Arnavut ve Boşnaklar gibi birçok milletin İslam'la tanışıp Müslüman olmasını sağlamıştır. Dolayısıyla Kosova, Avrupa ortası İslam'ın ilk kalesi olması bakımından Müslümanlar için büyük bir önem taşımaktadır. Osmanlı büyük bir medeniyet devletiydi. Kur'an-ı Kerim ile harcını attı. Osman Gazi ile Kur'an-ı Kerim'e olan hürmetle başladı. Orhan Gazi ile devam etti. Orhan Gazi, 1. Murat Han'a bir vasiyette bulundu. Osmanlı'yı iki kıta üzerinde sabit bırakman olmaz dedi. Kelime-i tevhidi sen bütün dünyaya taşıracaksın oğlum dedi. Bu şekilde bir talimat geldi. Yine tembihatına devam etti. Oğul dedi, Kur'an-ı Kerim'in hükmünden ayrılma. Adaletle hükmet. Gazileri gözet. Fakirleri doyur. Dine hizmet edenler bizzat hizmet etmeyi şeref bil. Zalimleri cezalandırmada geciktirme. En kötü adalet geç tecelli edendir. Sonunda hüküm isabetli dahi olsa geciken adalette bir nevi zulüm vardır. Ve kendi sonunu bildirerek ömrünün iyice yaklaştığını, oğul dedi, biz yolun sonuna geldik. Sen ise başındasın. Cenab-ı Hak hükümranlığını mübarek etsin dedi. Yine devam etti. Sakın bu fani mülkte mağrur olma. Asla şeriat, Kur'an ve sünnet yolundan ayrılma. Madem ki saltanat sahibi oldun, bütün dünyanın mesuliyetini üzerine aldın, o halde memleketin daima adaletli ol. Bütün sahip olduğun memleketin nizamını öyle bir hak hukukla temin et ki saltanatta daim olasın. Bu vasiyet üzerine 1. Murat Han Kosova seferine başladı. Tabii burada düşünmemiz lazım ki o zaman Bursa yemyeşildi. Kalabalık bir nüfus da yoktu. Ormanlıktı. Ova yemyeşildi. Arazi mümbitti. Akarsular vardı. Bülbülleri vardı, kuşları vardı. Fakat her şey bir tarafa, bütün dünya nimetleri bir tarafa. Sultan Murat Han babasının o talimatı üzere kendisini Orta Avrupa'ya hazırladı. Orada İslam'ın ilk karakolunu kuracaktı. 1000 kilometre bir yol gidilecekti. 1000 kilometre de dönülecekti. Fakat o 1000 kilometre kendisine en ufak bir üşengeçlik bir zorluk vermedi. Sefere çıktılar. Kosova önlerine vardıkları zaman bir berat gecesiydi. Bir fırtına vardı, göz gözü görmüyordu. O gün gece seher vakti elini açtı. Cenab-ı Hak uzun uzun yalvardı. Ya Rabbi dedi, benim günahım sebebiyle ordumu dedi düşman karşısında helak etme ya Rabbi dedi. Ben senin de mücrim bir kulunum dedi. Büyük bir tevazu içinde, mahfiyet içinde. Uzun uzun dua etti. Ya Rabbi dedi, şu fırtına geçsin, düşmanla karşı karşıya gelelim. Buraya biz hakkı tevzi edelim, hukuku tevzi edelim, hidayeti tevzi edelim. Uzun uzun dua etti. Duası kabul oldu, fırtına durdu. Bir de şöyle dua etti, Ya Rabbi dedi, yarın bir İd olsun, bir bayram olsun dedi. Ve bu bayramın da dedi, her bayramın, kurban bayramı kurbanlar kesilir. Ve bu bayramın da dedi, kurbanı senin Murat kulun olsun dedi. Yani ayet-i kerimedeki Tövbe suresinin 111. ayetini mallarıyla canlı cenneti satın aldılar. Cenab-ı Hak buyuruyor. Yani bir kefene büründü sanki bir cenneti satın alma gayreti içindeydi. Muharebe 8 saat sürdü. 8 saatin sonunda büyük bir zafer oldu. Düşman mağlup oldu, perişan oldu. Kendisinden çok büyük bir ordu, taş ordusu hezimete uğradı. Karşı tarafın kumandanı, kralı esir düştü. Ben dedi, padişahıma geleceğim, bir biatta bulunacağım dedi. Geldi Sultan Murad'ın yanına, sakladığı hançeri çıkarttı ve Sultan Murad'ı orada hançerledi. Duası kabul oldu, zafer geldi, şehit oldu, kurbanı oldu ve arkasından gelen cemaat de oraya Anadolu'nun temiz halkını yerleştirdi. O temiz halkı dolayısıyla Arnavutların hemen hemen %90'ı Müslüman oldu. Sultan Murat'ın o gayreti, heyecanı, 10 sene evvelki o Kosova'nın perişanlığını, hatta Mehmet Akif kendi zamanındaki Kosova'nın durumunu, kendisi de Kosovalıdır, ne güzel şiirinde anlatır. Müsaade etsin 3-4 şeyini okuyayım.
Estağfurullah, estağfurullah, lütfen.
Nerede efendim, görsem çıkıyor karşıma bir kanlı ova, sen misin yoksa hayalim mi vefasız Kosova? Hani binlerce mefahirdi senin her adımın? Hani sinende yarıp geçtiği yol yıldırımın? Hani asker? Hani kalbinde yatan şahı şehit? Ah o kurbanı zafer nerede bugün? Nerede o yiğit? Söyle meşhet, öpeyim secde edip toprağını. Yok mudur sende Murad'ın 2-3 damla kanı? Basacak mıydı fakat göğsüne Sırp'ın çarı? Elhamdülillah bugün Sırp'ın çarı oradan çekildi çok şükür. Yine bu Osmanlı mirası elhamdülillah bu evladı Fatihanlarla devam ediyor.
Demek ki efendim babasının o vasiyetiyle ilahi kelimetullah, Allah'ın kelimesi en yüce olsun niyetiyle yapılan bir seferin sonucunda elhamdülillah şu anda 500 yıl yaklaşık bir etle tırnak gibi birlikte yaşayan bir toplum meydana geldi. Özellikle buyurduğunuz gibi Anadolu'dan giden, gönderilen o saf, temiz halkın oraya yerleşmesiyle de oranın İslamlaşması hızlanmış oldu. Ve tabii bu öyle bir muhabbet meydana getirdi ki efendim, sizler de zaman zaman seyahatlerinizde o muhabbeti canlı bir şekilde orada görmüşsünüzdür. Bizler hatta efendim 2001 yılındaydı zannediyorum, bir Kosova seyahatimiz olmuştu. Prizren şehrinde bir grup Arnavut kardeşimiz de hasbihal ederken söz böyle döndü dolaştı. Sırpların savaş esnasında yapmış oldukları zulüm ve işkencelere geldi. Müslümanların çektikleri sıkıntı ve mücadeleler dile getirildi orada. Hatta Birleşmiş Milletler'in aldığı kararla o zaman NATO'nun askeri müdahalesi sonunda savaşın sona erdiğini, ancak Sırp mevzilerine yapılan hava saldırılarında asıl darbenin Türk şahinleri, yani Türk savaş uçakları tarafından yapıldığını, NATO'ya bağlı diğer ülkelere ait uçakların çok yüksekten uçtuklarını, hedefe değil de boş yerlere bomba yağdırdıklarını ifade etmişlerdi. Türk uçaklarının ise daha böyle alçaktan uçtuklarını ve sırf hedeflerine tam isabet ettirdiklerini, buna bizzat şahit olduklarını böyle büyük bir heyecan ve coşkuyla bize anlatmışlardı efendim. Tabii belki bu değerlendirme ve kanaat biraz hamasi olarak değerlendirilebilir, hissi olarak değerlendirilebilir ama burada tabii mühim olan nokta 500 yıl birlikte yaşayan bu iki toplumun genlerine kadar işlemiş olan o sevginin, güvenin, hüsnü niyetin her fırsatta hissedilmesi, yaşatılması ve dile getirilmesi olayıdır. Efendim, Kosova ve Arnavutluk'ta dikkatimizi çeken çok önemli diğer bir husus da Arnavut Müslümanlar kültürlerinin muhafaza edilerek bugüne kadar ulaşmasının Osmanlılar sayesinde gerçekleştiği yönünde değerlendirmeler var. Sizler bu görüşe katılıyor musunuz? Neler söylemek istersiniz bu konuda efendim?
Şu var efendim, yani Osmanlılar fethettikleri hiçbir yerde en ufak bir zulüm halkın istismarına doğru gitmemişlerdir. Tamamen zıttına halkı himayesine almıştır. Hatta bazı Hristiyan toplumları bile Osmanlıların gelmesi için neredeyse bir davetiye çıkartmıştır halkları. Mesela Fistül Nehri'nde eğer Osmanlı atları su içiyorsa orada hürriyet var, zafer vardır diye bir darb-ı mesel bile meydana gelmiştir. Asla kültürüne dokunmamıştır. Mesela evet, resmi dil Osmanlıcadır fakat halk kendi diline serbest bırakılmıştır. Kendi kültürüyle baş başa bırakılmıştır. Ve Osmanlı kendi kurduğu vakıfları o fethettiği yerlerde de kurmuştur. Bir de Osmanlı asla bir toprak alayım, kanla toprağı sulayayım diye bir harekete de girmemiştir. Daima her seferin arkasında bir şuranın tasdiki vardır. Bunu da biz gördük. Balkanlarda görüyoruz. O bütün Müslüman toplumlar kendi dilleriyle konuşuyorlar. Yani hepsinin Osmanlı'ya bir hayranı var, bir sadakati var. Biz evladı Fatihanız diyorlar. Hatta oranın eskileri diyorlar, burada eskiden daha belki zamanlarda Türkçe bilmeyen bir kimse küçük görülürdü. Medeniyetten, kültürden uzak görülürdü. Yani Osmanlı öyle bir sistem kurmuş ki bütün ırkları kendi mikserinin içine atmış, hepsini bunu Osmanlı bayrağı altında toplamıştır. Müesseselerini kurmuştur. Mesela Prizren, Kosova'nın en büyük şehirlerinden biri, baktığımız zaman küçük bir Bursa'dır. Camileriyle Bursa'dır, çeşmeleriyle Bursa'dır, her şeyi Bursa'dır. Üsküp hakeza, hemen hemen Balkanlarda Osmanlı'nın adım attığı her yere bizim Anadolu'nun ruhunu götürmüştür. Ve bu sebeple Osmanlı bugünkü olduğu gibi Kürt, Türk vesaire şu bu diye bir mevzu yoktu o zaman. Kürt de, Türk de, Slav da, Boşnak da, Arnavut da hepsi aynı mikserin içindeydi. Mesela çok vezir vardır Arnavutlardan. Yani sayısını söyleyemeyeceğim şimdi. 80 küsur sadrazamın 30 küsürü de Arnavutlardandır.
34 tane.
34 tanesi Arnavutlardandır. Bizim İstiklal Marşı'nı Allah rahmet eylesin, mekan cennet olsun Mehmet Akif, o da Arnavut'tur. Benim şahsi hocalarımdan bir kısmı da Arnavut'tu.
Ali Yakup Efendi.
Başta o olmak üzere. Velhasıl onun için Osmanlı daima ırkı bir asabiyet kurmamıştır. Sen benim kardeşimsin demiştir. Eğer Hristiyansa insanlıktaki benim bir eşimsin demiştir. Hatta Hristiyan'ın fakir halkını bile zekat değil, sadaka caizdir, sadaka dağıtmıştır.
Büyük bir hassasiyet.
Çok efendim. Büyük bir hassasiyet. Yani Halik'in nazarıyla mahlukata bakış tarzıdır bu. Çünkü bütün mahlukat Cenab-ı Hakk'ın. Ve kimin de son nefesinin nasıl olacağı, o da meçhuldür. Velhasıl Osmanlı'nın bir de tarihte baktığımız zaman 620 sene devam eden ikinci bir devlet dünya tarihinde yok, ben görmedim. Roma vardı, Roma'da kesik kesiktir. Demek ki bu Cenab-ı Hakk'ın Osmanlı'ya ayrı bir lütfu. Benim buradaki görüşüm, Cenab-ı Hak وَنُنَزُّلُ مِنَا الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ buyuruyor. Yani Kur'an'ı şifa ve rahmet olarak indirdik buyuruyor. Kur'an'la başladı Osmanlı'nın temeli. Necip Fazıl'ın şiirinde belirttiği gibi o Kosova'ya kadar da her yerde Osmanlı gitti ama çil çil kubbeler serpen orada oldu. Zaten o taraflar, Balkanlara, Osmanlı'nın fethettiği yerlere baktığımız zaman orada daima çil çil serpen kubbeler görüyoruz, Sinan'ın eserlerini görüyoruz, çeşmeler görüyoruz, medreseler görüyoruz. Osmanlı büyük bir medeniyetti, büyük bir kültürdü. Şimdi böyle bir kültüre oranın halkı bağlanmaz mı? Daima hala bir şükran içindedir. Evvelki senelerde Haç'ta giderken baktım önde bir iki tane şeyli gidiyordu, Kosovalı. Onlara selam verdim ben. Neredensiniz dedi, Anadolu'dan dedim. Oh dedi, niçin dedi, göğsünde dedi, yakarına dedi, Türk bayrağı koymuyorsun dedi. Bak dedi, biz de hep burada bir Türk bayrağıyla geziyoruz dedi, her yerde dedi. İşte bu demek ki bu Osmanlı'nın oradaki bir ihsanı, ikramı, ırk vesaire hiç öyle bir şey katmadan ve bir insan olarak, yani İslam'ın insana, İslam'ın Müslüman'a bakış tarzı, gayrimüslimlerde ise Allah'ın yarattığı insana bakış tarzı insanlıktaki işimiz. Hatta son seyahatinde dahi Sırp Başbakanı Davutoğlu'na biz dedi Osmanlı'ya karşı yanlış iş gördük dedi. Mani olduk dedi Avrupa'da daha çok inkişaf etmesi. Halbuki çok hata etmişiz dedi. Yani bugünkü dünyanın bir affedersiniz vahşet tarafını görünce.
Burada tabii buyurduğunuz gibi efendim özellikle o adaletle muamele, bir medeniyetin taşınması, güzelliklerin tevzisi bu toplumlar arasında büyük bir kaynaşmayı, büyük bir sevgiyi, muhabbeti meydana evet. getirdi. Tabii burada bir Osmanlı'nın bu kültürleri yok etme çabası şöyle dursun, tamamen onları canlandırdığını, geliştirdiğini görüyoruz. Hatta bizim 2001 yılında yine seyahatimizde, Arnavutluk'ta Profesör Faik Lüli Bey var efendim. Evet. Zaten siz de onu tanıyorsunuz. O bize şöyle demişti o zaman. Maalesef bugün Yunanistan'daki Arnavutların hepsinin Yunanca konuşmaya mecbur edilerek zaman içinde Arnavutçayı tamamen unuttuklarını söylüyor. Yani Yunanistan'daki şu anda var olan Arnavutların Arnavutçayı hiç bilmediklerini ifade etmişti. Osmanlı'nın himayesindeki Kosova, Arnavutluk ve Makedonya'da yaşayan Arnavutların ise bırakın kendi dillerini unutmalarını, aksine Osmanlı'nın desteğiyle Şemseddin Sami Firaşi'nin başkanlığında İstanbul'da Arnavutça bir alfabe meydana getirdiğini ifade etmişti. Dolayısıyla efendim yani o kültürü yok etmek değil, olduğu gibi muhafaza etmek tarzında bir anlayış görüyoruz. Hatta yine bizim o seyahatimizde Prizren şehri vardır. Türkçenin tam böyle Trabzon şivesiyle konuşulduğu bir şehir. Orada da yine Şükrü Cibo diye bir mühendis kardeşimiz vardı. O ısrarla Osmanlı'nın bir imparatorluk olmadığını söylüyordu. Yani bir imparatorluk kelimesine ısrarla karşı çıkıyordu. O bir imparatorluk değil, Osmanlı'nın bir medeniyet olduğunu, Kosova ve Arnavutluk'ta yapılmış olan binlerce sizin buyurduğunuz gibi camilerin, medreselerin, hanların, hamamların, köprülerin, kervansarayların, bu tür eserlerin buna şehadet ettiğini söylemişti. Çünkü onun anlayışına göre efendim imparatorlukta bir mana da, imparatorluğun bir manasında bir emperyalizm, bir baskının, bir sömürmenin de bir içinde barındırdığı için bu kelimeye de şiddetle karşı çıktığını görmüştük efendim. Dolayısıyla burada yani Osmanlı'nın bir o kültürleri yok ettiğini değil, iç içe yaşattığını, geliştirdiğini söylemek herhalde en doğrusu olsa gerek. Türkiye'ye sevgi ve muhabbetle ilgili efendim sizin yaşadığınız yine orada çok şeylerin olduğunu tahmin ediyorum bu konularda. Neler çok, söylersiniz?
Ben ancak size birkaç tanesini aktarayım. Mesela Priştine İlahiyat Fakültesi öğretim görevlisi Reşat Mecid'in Türkiye'ye olan sevgi ve muhabbeti ise şu cümlelerden net anlaşılmaktadır. Dedi ki, Türkiye bizim için büyük bir abiydi. Kosova ise Türkiye'nin arka bahçesidir. Ancak sizler, bizim büyüklerimiz, abilerimiz zaman zaman olsa bizim arka bahçemize oraya bir alakanızın devam etmesini biz isteriz. Bizleri sakın yanınıza terk etmeyin. Çünkü biz sizlere Osmanlı'nın mirasıyız. Yine Kosova Diyanet İşleri Başkanı Recep Boyan'ın da yaptığı şu değerlendirmeler de bu gerçeği anlatmaya kafidir. Türkler, yani Osmanlılar Avrupa'dan çekildikten sonra bizler sahipsiz ve yetim kaldık. Gücü yetenlerin şamaroğluna döndürüldük. Yine bu Makedonya'dan da bir misal vereyim. Yaşlı bir Sırp at arabasıyla Arnavut köyünden geçerken Arnavut çocuklarının kendisini taşlanmaları üzerine canını kurtarmak için bir an önce oradan uzaklaşmaya çalıştığını, bir yandan da neredesin ey Osmanlı, biz senin adil idaren altında yaşamış olduğumuz sulh, sükunet ve huzurun yıllardır hasreti içindeyiz diye haykırdığını ifade etmişlerdir. Dünyada yaşanan olaylar da göstermektedir ki özellikle Orta Doğu ve Balkanlar, Osmanlı'nın sağladığı barış, güven ve huzura muhtaç olmaktan günümüze kadar kurtulamamışlardır. Bu gerçeği cani Sırplardan dahi idrak edenler vardır. Nitekim 1997'de Yugoslavya'nın başkenti Belgrad'da muhalefet partisinin yapmış olduğu protesto mitinginde kullanmış oldukları bazı pankartlardaki Türk-Osmanlı idaresine hasret, neredesin ey Türk-Osmanlı idaresi altında güzel günler şeklinde yazılar büyük yankılar yapmıştı. Diğer taraftan Sırp Muhalefet Partisi lideri Vuk Drasković de dün Osmanlı idaresi adına bulunan Sırpların bugünkünden daha huzurlu ve müreffeh yaşadıklarını ifade ettikten sonra Milović rejimi Osmanlı Türkünün adaletinden ders almalıdır demiştir. Buna benzer tarihte misaller çoktur. Mesela bu Fatih'in İstanbul hareketi sırasında bu Bizans asilleri bir toplantı yaptılar. Roma'dan Fatih'e karşı bir yardım talebinde bulunmak için bir toplantı yaptılar. Fakat orada notaras kalktı bu Bizans asillerinden. Yok dedi, İstanbul dedi, kardinal şapkası görmektense Türklerin sarığını görmeyi tercih ederim. Yani aynı hakikati Hristiyanlığın akıl ve mantık dışı zulümlerine isyan ederek Protestan mezhebini kuran Alman reformist Martin Luther de şöyle demiştir. Ya Rabbi, büyük Türkleri bir an önce başımıza getir de senin ilahi adaletin onlar sayesinde burada tecelli etsin.
Bir de efendim sizin birçok hocalarım var demiştiniz Arnavut asıllı. Özellikle onlardan bir tanesi Ali Yakup Hoca'nın Arnavut halkının Türklere beslediği sevgi ve muhabbeti onun çok dilinden sürekli anlatırdınız. Evet. Onu sizden bir istirham etsek efendim. Ali Yakup Hoca'nın.
Hocamız çok Osmanlı dostuydu. Ve şunu söylerdi. Ben derdi Osmanlı'yı çok severim. Eğer Osmanlı gelmeseydi bizim isimimiz, benim ismim bugün Ali Yakup olmazdı. Bizim memlekette Osmanlı din bir kaynaşmıştır ki Osmanlı ilk Müslümanlık değişik lafızlar birbirine yeni kullanmışlardır. Bu gayri ihtiyari şekilde mesela derlerdi ki Türklüğün şartı kaçtır? Yani İslam'ın şartı kaçtır yerine Türklüğün şartı kaçtır derlerdi.
Demek ki Türklük dini bir mahiyet kazanmış.
Mahiyet kazanmış.
Evet, evet.
Yani demek ki Türklerin İslam'ı temsil etmesi, ibadetleriyle, muamelatlarıyla, merhametiyle, şefkatiyle, ahlakıyla, her şeyiyle dini temsil etmesi dolayısıyla İslam'la Türklüğü birbirine mezcetmişler.
Evet, evet.
Bu sebepten İslam'ın şartı yani Türklüğün şartı kaçtır diye sorarlarmış.
Çok enteresan.
Ya bu da demek ki Osmanlı için büyük bir hüsnü hal kağıdı bu. Ve şunu söylerdi, ben derdi her gün bir hatmi şerif okusam, her nefeste Ya Rabbi bu kavme rahmet eyle diye dua ederim derdi. yine ben bu Türklerin hakkını ödemem mümkün değil derdi.
Yani her gün bir hatim etsem ve bu kavme bunu ithaf etsem,
bize getirdiği hidayet sebebiyle.
Hidayet sebebiyle ama yine de onun karşılığını ödeyemem diyor enteresan efendim.
Hatta kendisi Arnavut olduğu halde o kadar Osmanlı'ya sevgisi vardı ki, yani İstanbul'da Osmanlıca dersleri verirdi. Osmanlı edebiyatına çok hakimdi. Dili Arnavut, şeyi Arnavut. Fakat o sevgiden fasih bir Türkçe konuşurdu. Türk halkına, Türk gençlerine Osmanlıca ders verirdi.
Elhamdülillah.
Burada Osmanlı medeniyetinin izlerini görüyoruz hocamızda, Ali Yakup hocamızda.
Demek ki efendim bu şefkat, merhamet ve adalete dayalı himaye diyelim, Arnavut halkıyla Türk halkını muhabbetle birbirine bağlamış, etle tırnak gibi birbirinden ayrılmaz iki parça haline getirmiş efendim. Demek ki bu yüzden Osmanlı Devleti'nin dağılmasından bugüne kadar devam eden sürede zahiri olarak, mekan olarak ayrılıklar söz konusu olsa bile bu gönül bağları ve kalbi beraberlikler de
devam etmiş.
Hiç kopmamış değil mi efendim? Tabii bu birlikteliği sağlayan muhabbet sermayesi değil mi efendim?
Muhabbet sermayesi. Zor günler hep böyle beraber olmuş. Mesela ben Arnavut'la Kosova'ya gittiğim zaman onu orada sohbetimde, sizin dedim dedelerinizle, bizim dedelerimiz Çanakkale'de beraber savaştılar. Yani o toprak senin, bu toprak benim diye bir şey yoktu.
Aynı mefkure, aynı inanç,
aynı ideal Çanakkale'de mücadele etmek. Evet. Biz kardeşiz dedik. Yani bu kardeşliği dedelerimiz en büyük imzayı attı.
Buradan bir mekan ya da toprak sevdalısı olmadığını Osmanlı'nın anlıyoruz efendim.
Anlıyoruz. Ve Fatih Sultan Mehmet Han İstanbul'un fethinden 10 sene sonra Bosna'yı fethetti. Bosna karmakarışıktı. Zulüm alabildiğine gidiyordu. Fatih Sultan Mehmet Bosna'yı fethettikten sonra askerine talimat verdi. Dedi benim de askerim dedi çeşme başlarında bulunmaz. Sırp kızları gelir, herhangi bir nahoş bir hadise duymayayım dedi. Yani her fethettiği yerde halkının iffetini bile koruyordu. Anadolu'nun temiz halkını getirdi, yerleştirdi. Ve Boşnakların %100'ü tamamı Müslüman oldu. Bu da kâfi gelmedi. Yaşlı anında 3 sefer İşkodra'ya sefer oldu. Ve İşkodra'da çok büyük mücadele etti. Canhıraş bir mücadele etti. Hatta dedi ki ben dedi ihtiyar halimde dedi burada bir İslam mücadelesi, tevhid mücadelesindeyim dedi. Keşke dedi benim yerime dedi bir kumandanım olsa da dedi benden daha dirayet yahut benim gibi onu buraya tayin etsem de ben dedi devletin başına İstanbul'a dönsem diyordu. Yani bütün ideal tevhidi tüm dünyaya, bütün cihana yaygınlaştırmak ve bütün tevhidin feyzini, ruhaniyetini bütün dünyaya taşıttırmaktı. Yani sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kendisi için Letuftan el Konstantiniyye buyurdu. Konstantin'i İstanbul elbette fethedilecektir. Eden kumandan ne güzel kumandandır, asker ne güzel askerdir. Yani o ne güzel kumandan olmasını Bosna seferinde, bu İşkodra Arnavutluk seferinde de görüyor. Yani bu şeref bana kâfidir diye orada kalmadı, devam etti. Hatta Roma'nın fethi içinde, çünkü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz İstanbul fethedilecektir buyurduğu zaman ve Roma'da fethedilecek buyurduğu zaman Eshab-ı Kiram dedi ki ya Resulallah İstanbul mu evvel, Roma mı evvel? Efendimiz İstanbul mu evvel, Roma ondan sonra buyurdu. Yine bu ne güzel kumandan olma sebebiyle Gedik Ahmet Paşa'yı Otranto'ya kadar gönderdi. Yani o İtalya'daki o çizmenin ilk topuğuna kadar gönderdi. Fakat tabii onun da ömrü de vefa etmedi. Sonra Gedik Ahmet Paşa da geriye dönmüş oldu. Velhâsıl bu bir Müslümanın, bir Müslüman kumandanın, bir Müslüman padişahın bir fedakarlığını, feragatini, ufkunu görmüş oluyoruz. Sanki Orhan Gazi'nin Sultan Murad'a bir vaziyeti, yavrum kelime-i tevhid iki kıtaya sığmaz, bunu bütün cihana taşıracaksın. İşte Osmanlı bu ruhla, bu idealle 620 sene devam etti. Tabii bu en şaşalı, en güzel, en devri, en ihtişamlı, en muhteşem devri Lale Devri'ne kadar devam ediyor. Tabii Lale Devri'nde maalesef biraz ruhani plandan tem plana dönüldüğü zaman Bu ruh yavaş yavaş zayıflama başlıyor. Tabii şunu da görmek lazım ki, tabii fanilik insanda olduğu gibi devletlerde demek ki fanilik tecellisi var. Bir şahsiyet ve bir karakter olarak da Plevne kahramanı Osman Paşa'da görürüz. Bir iman celadeti. Plevne'de malum 6 ay Rusların baskısı altında kaldı. Giriş çıkışlar yasaklandı. Etrafı kuşatıldı. Kalenin içinde kaldılar. Asla teslim olmadı. Bir yarma hareketiyle çıkış oldu. Tabii güç de azaldı. Kuvvet de azaldı. Velhasıl esir oldu Osman Paşa. Halka döndü. Halkına. Ben de sizden dedi. Sizi korumak için dedi, cizye almıştım dedi. Fakat dedi şimdi dedi, sizi koruyacak gücüm kalmadı dedi. Hepine bu aldığım bu cizyeleri dedi, kullanmadan geriye veriyorum dedi. Rus generali hayran oldu. Bu karakteri, bu şahsiyete hayran oldu. Osman Paşa'nın kılıcını iade etti Osman Paşa'ya. Demek ki bir düşman bile bir karakteri ve bir şahsiyeti hayran oluyor.
Efendim bir de izniniz olursa şu konuya biraz temas etmeyi arzu ediyorum. Çünkü günümüzde buna ihtiyacın olduğunu düşünüyorum. Özellikle çok kültürlü toplumların huzur ve barış içerisinde yaşamada ciddi problemleri var bugün dünyada. Yani bu noktada bir hoşgörü, bir toleransın olmadığı bir dünya yaşıyoruz. Halbuki işte o fethedilen belde halkına yani Arnavut dünyasına, hatta sadece Arnavut değil Balkanlarda, diğer ülkelerde de emsali görülmemiş bir hoşgörüyle yaklaşıldığını görüyoruz Osmanlı'da. Ve bu insanların gönüllerini kazandıklarını görüyoruz efendim. Siz biraz önce ifade ettiniz Fatih Sultan Mehmet Han'ın 10 yıl sonra İstanbul'un fethinden 10 yıl sonraki orada Sırp kızlarıyla ilgili çeşme başlarına geldiklerinde askerlerin oraya, Leventlerin oraya yaklaşmamalarını, Sırp'ın kızının iffetini dahi koruduğu misalini vermiştiniz. Burada benim hatırıma bir başka yine Fatih Sultan Mehmet Han Hazretlerinin 1463 yılında Bosna'nın fethinden sonra orada yaşayan farklı dinlerdeki insanlar için yayınladığı bir fermanı var efendim. Yani o ferman medeniyet seviyesi ile iftihar ettiğimiz bugünün dünyasına bile örnek teşkil edecek bir hüviyette. O fermanla ilgili neler söylersiniz? Hatta onu bize, o hadiseyi, o olayı anlatabilir misiniz efendim? O çok mühim bir hadise.
Sadeleştirmiş şeklinde fermanı okuyayım size.
Hayır efendim.
Ben ki Sultan Mehmet Han'ım, herkes bilmelidir ki ve bu fermanımla buyurdum ki Bosna ruhbanlarına ve kiliselerine kimse mani olmasın. Onlara eziyet vermesin. Onlar memleketimde korkusuzca ve huzur içinde yaşasınlar. Hicret etmek isteyenler de emniyet içinde gidecekleri yere gitsinler. Memleketimize gelenler de huzur ile yaşayıp kiliselerinde rahatça ibadet etsinler. Ve benim vezirlerimden, idarecilerimden ve bütün memleket halkımdan hiçbir kimse bu din adamlarına, rahiplere ve hatta dışarıdan gelen kimselere müdahale edip onların canlarına, mallarına ve kilisine zarar verip incitmesin. Büyük bir yeminle söylüyorum ki, yeri ve göğü yaratan Cenab-ı Hak için, Kur'an-ı Kerim hakkı için, Peygamber Efendimiz hakkı için ve 24 bin küsur peygamber hakkı için ve kuşandığım kılıç hakkı için sakın hiçbir kimse bu yazdıklarımı muhalefe etmesin. Madem ki bu insanlar benim emrime itaati kabul ediyorlar, siz de bu yazılanlara, benim talimatlarıma itaat etmelisiniz. Bunu böyle biliniz. Bu fermanda görüldüğü gibi buralarda yaşayan bölge halkına mal, can güvenliği verilmiş, dini hürriyet tanınmış, onlar geniş bir hürriyet ortamında hayatlarını sürdürmeleri sağlanmıştır. Bugünkü dünya dönüp baktığımız zaman bir Suriye'ye bakalım, kendi insanını helak ediyor, perişan ediyor, kendi insanıyla harp ediyor. O günkü bir Fatih, bir devlet reisi, bugünkü Suriye'de gördüğüm ve benzerleri sırf Suriye'de değil, benzerlerinde bir devlet. Yine bugünkü görüyoruz, işte dün sehpaya giden Bangladeş'in değerli ilim adamı bir içtihadından dolayı sehpaya gidiyor. Bu mu vicdan hürriyeti? Fatih'in vicdan hürriyeti, Fatih'teki vicdan toleransı, bugünkü dünyadaki zavallı insanların tevzi ettiği zulüm maalesef. İki dünya görüyoruz. O günkü dünya mı daha medeniydi, bugünkü dünya mı daha medeni? Mısır'ı görüyoruz, Suriye'yi görüyoruz. Irak'ta ne gibi hadiseler orada hepimiz biliyoruz.
Myanmar'ı görüyoruz.
Myanmar'ı görüyoruz. Filipin'i görüyoruz. Afrika'yı görüyoruz. En sonunda Bengaldeş'i görmüş olduk. İşte bu mu bir vicdan hürriyeti, vicdan toleransı? Maalesef insanlığın yüz karısı. Yine tarihe baktığımız zaman, Barbaros Hayrettin Paşa, İspanya'daki Yahudilerin zulüm görmesi sebebiyle onları alıyor, İstanbul'a taşıyor Yahudileri. Bunlar diyor, bizim insanlıktaki bizim eşimiz diyor. Bunlar diyor, Allah'ın kulları diyor. Halik'in de mahlukata bakış tarzıyla İstanbul'a geliyor. İstanbul halkı da bunlar mazlumlardır diyor. Zulüm görmüşlerdir diyor. İstanbul halkı da bu gelen Yahudilere kucağını açıyor. Bir bugünkü Gazze'nin durumuna bakalım. Bir de bugünkü Filistin'in durumuna bakalım. Oradaki insanların durumuna bakalım. Çektikleri cefaya bakalım. Osmanlı'nın bir de insana bakış tarzını görelim. Yani bugün maalesef İslam insandan başlar. İnsanın problemini çözer, insanı huzura kavuşturur. Bugünkü çarklar ise liberal sistem, bırakınız yapsın, bırakınız geçsin, insanı bir makinenin bir dişlisi şeklinde görüyor. Bir grubun bir gruba insanın kurdu olması bir istismar sistemi. Yani 1400 sene evvel nasıl vicdanlar kurumuş bir cahiliye devri yaşanmışsa, bugün de maalesef dünyanın bazı mıntıkalarında bu cahiliye devri devam ediyor. Onun için bu Osmanlı'nın terk ettiği yerler bile bugün Osmanlı'ya bir hayranlıkla onları yad ediyor. Hatta bir mütefekkir diyor, Osmanlı biterken bütün o eyaletleri garip kalıyor, kimsesiz kalıyor. Diyor ki bir mütefekkir, bir diyor aslan öldü diyor. Fakat diyor o aslanların 40 tane de tilki postu çıktı diyor. Bir tane aslan yavrusu çıkmadı diyor.
Evet.
Elhamdülillah bugün de Türkiye'miz bir aslan yavrusu olma durumunda. Elhamdülillah bütün ta Afrika'dan Asya vesaire garipler, yalnız kimsizlere, bilhas Suriyelilere herhalde son rakamlara göre 1 milyon Suriyeli evet, gönlünü açtı. Bu da elhamdülillah milletimiz için inşallah bir sadaka olur.
Necip milletin, Necip tekrar milletin. Cömert bir milletin, kerim bir milletin, torunlarının tekrar
şahsiyeti ve karakteri.
Efendim gerçekten bu tabii fermanla ilgili bir iki cümle söylemek istiyorum. Bugün hususuyla birçok batılı tarafından Müslümanların medeniyetsiz, gayrimedeni, terörist ve insan haklarını ihlal eden barbar bir toplum gibi gösterilmeye çalışıldığı bir dönemi yaşıyoruz efendim. Böyle bir informasya var. Müslümanların değil kendi aralarındaki şefkat ve merhameti, gayrimüslim tabalarına olan bu saygı, hürmet ve müsamahasını ortaya koyan bu ve benzeri belgeleri de gündeme çok sık taşımaya ihtiyacın olduğunu düşünüyorum efendim. Çünkü birçok insanın, dünyanın bundan haberi de yok. İzniniz olursa efendim, biz bir Bosna seyahatimiz oldu 2008'de. Bu fermanın bizzat orijinalinin olduğu, sergilendiği Foynitsa şehrinde böyle bir kilisenin içerisinde özel bir yer yapmışlar efendim. Böyle büyük bir masanın, camekanlı bir masanın içerisine o fermanın orijinaline orada Osmanlıca olarak insanlar ziyaret ediyorlardı. Biz de ziyaret ettik. O kadar kalabalık, o kadar yoğun bilgi vardı ki efendim Avrupa'dan birçok yerden insanlar ziyaret ediyordu. Şeyin başında da bir rahip orada ya da papaz şeyin başında böyle kisvesiyle şeyiyle fermanın başında bekliyor. Fakat ilginçtir efendim o masanın etrafında bir köşesinde iki tane bir Bosnalı, Boşnak kızla erkek yaklaşık 20 yaşlarında kendi milli kıyafetleriyle bir maket halinde, manken şeklinde konmuş birbirlerine bakıyorlar milli kıyafetleriyle. Hemen karşı tarafında masanın Sırp kızıyla erkeği, o da yaklaşık o yaşlarda, onlar aynı şekilde. Diğer ucunda da efendim bir Hırvat genciyle Hırvat kızının milli kıyafetleri içerisinde böyle hepsinin birbirine baktığı ama hepsinin yüz hatlarına baktığınızda böyle bir tebessümün, bir neşenin, bir mutluluğun var olduğu görülüyordu. Ben bilerek şeye oradaki papaza dedim ki yani bunlar niye böyle tebessüm ediyorlar, niye gülüyorlar diye soru sordum efendim. O da dedi ki sen dedi şurada dedi masanın içindeki fermanı görmüyor musun dedi. Ona bakarsan dedi anlarsın dedi. Niye dedi bunların bu farklı dinlerdeki, farklı ırklardaki insanların, onlar tabii orada birer semboldü üç milletten. Onların niye huzurlu mutlu olduğunu görürsün dedi. Fatih'in dedi o hoşgörüsünden kaynaklanıyor diye söylemişti efendim. Bugünkü programımızı
sonuna geliyoruz programı. Ben şurada bitireyim elhamdülillah. Osmanlı'nın attığı bu manevi tohum elhamdülillah aşağı yukarı bir 30 sene çekilen bir zulümle yine halk ateşin içinde imanını korudu. Birkaç misal vermek istiyorum. Mesela Arnavutluğun Şeyhülislam'a Diyanet İşleri Başkanı Sabri Efendi.
Sabri Koçi Bey.
Sabri Koçi Bey 20 küsur sene hapis yatıyor.
Evet.
Bu Enver Hoca zamanında. Bu şeyde kendisi hafız ve zindanda diyor, duvara bakarak diyor, hafızlığımı unutmamaya çalıştım diyor. Duvar sanki benim bir hocamdı, ben de duvara bakarak okuyordum diyor. İşki odada Faik Hoca, o da 20 sene diyor, ben diyor hapiste yattım diyor. Hatta o diyor, biz oruç tutmayalım diyor hapisteyken diyor, ikindi vakti ekmekleri dağıtırlardı ki biz iftarda aç kalalım ve biz oruç tutmayalım diye. Hatta dedi çok enteresan bir şey. Benim hapse atıldığım zaman dedi, kundakta çocuğum vardı, kızım vardı dedi. 20 sene sonra hapisten çıktım dedi. Kızımın kucağında dedi, yavrusu vardı dedi. Yani ne kadar bir zulümler görüldü ve bu zulümlerin karşısında asla eğililmedi, bükülmedi, yamulmadı. Hatta dedi Enver Hoca dedi bana bir payı vermek istedi. Dinimden döndürmek için. Faik Hüseyin sen cübbeni giy. Sarını sar, İşkodra meydanında ben yalan söyledim, din yalandır diyeceksin, sana istediğin mevkiyi vereceğim dedi diyor.
Allah.
Ben asla dedim diyor. Ben her şeye razıyım, dinimden en ufak bir taviz vermem dedi diyor ve 20 küsur sene hapis yatıyor. Velhâsıl buraya baktığımız zaman bu Osmanlı'nın orada gösterdiği hem onların hidayetine sebep oluyor, hem de onların manevi dünyasına kattıkları büyük bir güç. Velhâsıl Tito rejimi çöktükten sonra bu Makedonya olsun, Arnavutluk olsun, Kosova olsun, Allah razı olsun, Bursa'daki kardeşlerimiz oraya bir sefer yapmak için pederimiz Musa Efendi'ye geldiler. Pederimiz de o zaman Rafet Bey, Şaban Bey ve Muzaffer Bey üçüne vazife verdi. Üçü de elhamdülillah oraya seferler ettiler. Sonra Şaban Efendi Bulgaristan'a, Muzaffer Bey Batı Trakya'ya, Rafet Bilaç Bey kardeşimiz de Makedonya, Kosova ve Albanya devamlı seferler yaptı. Elhamdülillah orada Allah razı olsun kardeşlerimiz okullar açtılar. Büyük gayret gösterdiler. Oralardan İstanbul'a, Bursa'ya talebe getirdiler. Tekrar o talebeler oralara gidip dini tebliğ ediyorlar. Kız imam hatipleri açıldı, erkek imam hatipleri açıldı. Çok şükür bugün elhamdülillah yine bu Fatih'in fethettiği İşkodra'dan İslam orada yükseliyor. Birinci Murat Han'ın fethettiği Kosova'dan yükseliyor. Üsküp'ten yükseliyor elhamdülillah. Velhasıl bugün elhamdülillah arkadaşlarımıza uzun ömürler diliyoruz. Allah hepsinden razı olsun. Hepsini Cenab-ı Hak bu yaptıkları cihat budur esasında. İnşallah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e Cenab-ı Hak komşu eyler, o hidayetlerden de büyük nasipler ihsan eder inşallah.
Efendim Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Hakikaten Balkanlarla olan seyahatimizde, sizlerin bu yolculuğunuzda bizleri bir yolculuğa çıkardınız, bir seyahate çıkardınız. Geçmişe, tarihe, derinliklere doğru gittik elhamdülillah. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Bugünlük bize ayırdığınız, tahsis ettiğiniz süreyi de doldurmuş olduk. İnşallah bir sonraki programda da Orta Asya ve Afrika'yı inşallah işleyerek yine sizlerden istifade
i̇nşallah.
Ederiz. Çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun efendim.
Yani ben bu yapılan hizmetleri kardeşlerimin gayretine izafe ediyorum. Cenab-ı Hakk'ın lütfu, hamdelillah.
Elhamdülillah.
Kardeşlerimizin gayreti fedakarlığı. Allah cümlemizden razı olsun.
Kıymetli dinleyenlerimiz, Erkam Radyo'da muhterem üstazımızı ağırladık. İnşallah bir sonraki programda devam edeceğiz. Hepinize sağlıklı, huzur dolu günler dilerim. Allah'a emanet olun.
Erkam Radyo'da muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin misafir olarak katıldığı Alican Tatlı'yla Hüdayi Coğrafyası programını dinlediniz.